Beş Kaza Tahtacıları, İlhan Kurt, 23. Ayrım, 52, Baki Çavdır, Fotoğraf, Baki Çavdır, 27-2005 tarihinde tahtacı yurdunu tarif ederken, İK, Baki ağabey, bana yayla göçü sırasında başından geçen olayı anlatır mısın? BC, yayla göç anıları. 1950 yıllarıydı. Haymazlar obasından Haymaz Süleyman Çavdır yayla göçü için Kadıköy'den yola çıkıp Girdev yaylasına göçerken Nisan-Mayıs aylarıydı. Çakıroğullarının hududu Ulu Alan, Köristen, Guz mahallesinden geçip Sarıca Su Deresi, Sarıca Su, oradan 600 metre sonra yol sağ tarafa sapar. Takriben 1,5-2 kilometre sonra yol tekrar 3'e ayrılır. Aşağıdaki yol değirmene gider. Yukarıya giden yolda Darıöz Yaylası'na, Pırnaz Yaylası'na, Soğucaksu, Çiftlik Yaylası'na gider. Bu üç yolun ayrıldığı yolun bir adı da Çakıroğlu Süleyman Ağa'nın vurulduğu yer olduğu için Ağa Vurulduğu denir. İşte tam burasının bir adı da Tahtacı Yurdu'dur. Bu tahtacı yurdu, Antalya Elmalı Akçaeniş Köyü, Burdur Gölhisar'ın, Kargalı Köyü, bir de Beş Kazağımızın, günlükbaşı tahtacılarının yurdudur. Tahtacı yurdunun bulunduğu yerden Kadıköy'ün develeri, atı, eşeği, keçi, koyun geçtiği sırada bizim köyün sürüleriyle tahtacıların katırları ürküp bizim köyün develeri, atları, eşekleri, koyunları, keçileri birbirine karışınca Kadıköy'den Koca Durmuş'un oğlu Tat Mustafa da gelişi güzel katırlara taş atmaya başladı. Hemen tahtacılar da baltalarını kaptığı gibi Tat Mustafa'nın üzerine yürürler. Hemen anam araya girip siz ne yapıyorsunuz diyerek kavga büyümeden anamın araya girmesiyle kavgayı yatıştırdı. Benim bildiğim tahtacıların uzun yıllar bu yurtta oturduğudur. 53. Tahir Lafçı, Tahir Ağa. Fotoğraf. Soldan sağa Tahir Ağa, Çakıroğlu Mehmet, Çakıroğlu İsmet, Çelenli İsmail Durmaz. İK, Tahir ağabey, bana daha önceleri de anlattığın tahtacı kızı ile Adanalı arasında geçen olayı anlatır mısın? TL, Çakıroğlu Ali Ağa'nın oğlu Mehmet Hadi, Fethiye'de jandarma karakolunun 200 metre uzaklığında olan Karagözler yokuşunda uzun namlulu silahlarla taranıp öldürüldüğü haberini alan Enver Ağa'nın oğlu Çakıroğlu Mehmet, öldürülen akrabasının intikamını almak için cezaevinden yanında birlikte kaçtıkları arkadaşı ile Beş Kazağı'nın Akdağ yaylalarında gezerken bir Türkmen tahtacı çadırına konuk olurlar. Evde bir tek evin kızı gelini vardır. Gelin misafirlere aç mısınız diye sorar. Açız deyince sofrayı hazırlayıp kurar. Yemek yedirdikten sonra çadırdan ayrılırlar. Yemek sırasında konuşurlarken Çakıroğlu'nun Adanalı dediğini gelin duymuş. Birkaç gün daha birlikte gezdikten sonra birlikte gezdikleri arkadaşından ayrılırlar. Çakıroğlu'nun arkadaşı Antalya Elmalı'ya doğru gider. Çakıroğlu da Akdağlara doğru yola çıkar. Çakıroğlu'nun yanından ayrılan birlikte cezaevinden kaçtıkları arkadaşı tekrar geriye dönüp Türkmen tahtacının çadırına gelmiş, evin gelinini çadırda yalnız bulunca geline tecavüz etmeye yeltenir. Gelin güçlü kuvvetli olduğu için geline bir şey yapamaz. Bu arada gelinin babası dağdan ağaç işlemekten çıka gelir. Bir bakar ki kızının üstü başı perişan bir vaziyette olduğunu görünce kızına taciz edildiğini anlar. Baltası ile bu cezaevi kaçağını parçalar. Cesedini de bir kireç çukuruna gömer. Aradan epey bir zaman geçer. Aynı evin gelinine bir başkası tarafından tekrar yine tecavüze kalkar. Gelin ile alt alta üst üste boğuşurken seni babama söyleyip sana da Adanalı'ya yaptığı gibi baltasıyla öldürüp kireç yalağına gömer der. Adanalı geline hiçbir şeycikler yapamamış fakat gidip jandarmaya şikayet eder düşüncesiyle kendisini korumak maksadıyla gidip jandarmaya kendisi ihbarda bulunur. Bu tahtacı obasında Adanalı birini öldürüp gömmüşler der. Jandarma komutanı da tesadüfen Adanalıymış. Jandarma komutanı bu ihbarı dikkate alır ve gidip tahtacıyı tutuklayıp sorguya çeker. Gidip öldürülen adamın cesedini çıkarır. Mahkeme sonunda da tutuklanır. Bu bilgi Zeyve Güneşli köyünden Tahir Lafçı'ya aittir. 54. Asırlık Goca Gavağın gölgesinde. Şehmuz Dolanbay. Şehmuz ortaokulu okuduktan sonra askeri okulda okuyup astsubay olmuştu. Akranları genellikle ilkokul mezunu olduğu için herkese arkadaşlık yapamazdı. Yalnız Şehmuz'la ara sıra Akarca mahallesinde, dört yoldaki Kırdök Veli'nin kahvesinde, Koca Gavağın dibinde beraber oturup sohbet ederdik. Şehmuz ile Tahtacı Obası'ndan Kızıl Ali Küp'ün kızı arasında yıllar önce geçen olayı Şehmuz'dan bu asırlık kavak ağacının dibinde dinlemiştim. Kahvehane ile berber dükkanı yan yanaydı. Berber dükkanını Pırnazlıların Ramazan Teke çalıştırıyordu. Kırdök Veli'nin kahvesinin arkasında bulunan evde çaylaklardan Kıvrak Murat'ın evi bulunmaktaydı. Fethiye'nin Kargı Yanıklar ağaları ve çevre köylerden gelen kumarcılar burada toplanıp büyük kumar partileri düzenlenir, kumar oynanırdı. O yılların en ünlü kumarcıları Sarı Baki, Turgut Topçu, Ahmet Tokgöz, Kürt Fethi, Kürt İsmet, Cuma Güven, Veli Kaya, artist Ahmet Tokgöz, Kürt Fethi, Kürt İsmet, Cuma Güven, Veli Kaya, artist Hüseyin Demir gibi kumarcılar, akşam hava kararmaya başladı mı hepsi yavaş yavaş buraya toplanırdı. Kıvrık Murat'ın hanımı kumarcılara meze hazırlar, içki alacaklar içkilerini içer, yemek yiyecekler yemeklerini yer, bir taraftan da kumarcılar o yıllarda en meşhur kumarı kılıç çekmek oyunu için kumar masalarının etrafında yerlerini alırdı. Kırdök Veli akşam hava kararınca kahveyi kapatırdı. Kahvenin masaları dışarıda olduğu için kahvenin masaları gençlerin toplanıp şarap içtiği mekana dönüşürdü. Sıcak para burada döndüğü için aracı, tefeci, borç para veren hepsi bu asırlık kavağın dibinde buluşurdu. Ben Şehmuz ile Koca Gavağın dibinde şarabımızı yudumlarken Şehmuz bana başından geçen bazı olumlu ve olumsuz olayları anlatıp içini dökerdi. 1950-70 yıllarında Fethiye Ovası'nda tütüncülük Fethiye ekonomisinin neredeyse %50'sini karşıladığı için birçok ailenin geçim kaynağı tütüncülüktü. Günlük başında en çok tütün eken, işçi çalıştıran, aynı aileden akraba Arif Kaya, Arif aile yeğeni Cemil Ağa, Cemil Kaya'ydı. Cemil Ağa'nın ameleleri genellikle günlük başı, Hoça, Akarca, az da olsa Yeni Mahalleliydi. Yeni Mahalle'de oturan süslü Cemile'nin iki oğlu bir de kızı vardır. Oğlunun birisi şoför İlhan ile Şehmuz Dolanbay'dı. Şoför İlhan evliydi. Şehmuz askeri astsubaylıktan, ordudan ihraç edilince işi gücü de olmadığından o da Cemil Ağa'nın ameleleri arasında yerini almıştı. 1960-65'li yıllarda Akarca Mahallesi gençlerinin çok önemli bir bölümü Göcek Limanı ile Fethiye'de günlük başı çalış, şata, maden yüklemek için gelen gemilere maden yüklenirken vinç kullanmada maden doldurup boşaltma işlerinde çalışırdı. Fotoğraf 18. Fotoğraflar Fransız mühendisler tarafından çekilmiş. Üzümlülü şoför Fethi Balaban'ın kayınpederi Sıhye Celal Mete Han'ın albümünden alınmıştır. Mehmet Bolduk'tan alınmıştır. Yürek Susam Belinden Çalışburnu Şat'a maden götüren, dekovil kullanan günlük başından Ahmet Çolak ve Karagedik'ten maden yükleme yapılmadığı günlerde gençler tütün kırmak, tütün dizmek gibi işlerde çalışırlardı. Süslü Cemile'nin çocukları da aynı kendi gibi gayet bakımlı, temiz, iyi giyinir, ütüsüz pantolon, gömlek giydiğini gören olmamıştır. Saçları her zaman taranmış ve bir yantinli, bakımlıydı. Şehmuz'un askerlik sorunu olmadığı için o da her genç gibi ev bark yuva kurmak ister. Cemil Ağa'nın tütün tarlalarında çalıştığı sıralarda tütün kırma esnasında karşılaştığı Hoça mahallesinden güzelliği dilden dile dolaşan güzeller güzeli Kızıl Ali Küp'ün kızını görür görmez aşık olmuş, kıza gönlünü kaptırmış. Kızın da Şehmuz'a karşı ilgi duymakta olduğunu tütün tarlalarında çalışan ameleler Şehmuz ile kızın bu ilişkisini dedikodu yaparak ondan ona duyururlar. Tütün tarlalarında tütün genellikle her akşam üzeri güneş battıktan sonra lüküsler yakılır, tüm Meyri Ovası bir baştan diğer başına kadar ışıl ışıl lüks lambalarıyla aydınlanırdı. Bir de sabah çok erken saatte güneş doğmadan tütün kırılır, güneş doğar doğmaz hava ısınınca tütün akmasını salar, yapış yapış olur. O nedenle hem serin olması ve tütünün akması yüzünden tütün her zaman serin havada kırılır. Sabah hava ısınınca serin havada kırılan tütünler çardaklarda iplere dizmeye geçilir. Şehmus tütün kırarken aklı fikri kızdadır. Bir tarafta kıza aşkını, sevdiğini konuşup anlatacak, evlenme teklifi yapacak. Fakat tütün çardakları o kadar kalabalık ki 40-50 kişinin içinde Şehmus bir türlü kıza yaklaşıp aşkını ilan etme fırsatı bulamaz. Kız ile ancak ara sıra tütün tarlasından çardaklar arasında gelip geçerken konuşma imkanı bulur. Şehmus aşkını, sevdiğini anlatabilmek için daha uygun bir zemin arar, tütün kırma anında fırsat kollamaya çalışır. Bir gün tütün tarlasında bir fırsatını bulup kıza yaklaşan Şehmus, gayet nazik, kibar bir şekilde kıza "Seninle acaba arkadaş olabilir miyim?" demeyi başarır. Kız da Şehmus'a dönmüş, herhalde biraz sert ve kaba bir edayla söylese gerek, "Arkadaşlık iyi ya," der geçer. "Arkadaşız, daha ne istiyorsun?" anlamına gelen bu cevabı duyunca Şehmus kızın önceden samimi davranıp sonra da bu şekilde cevap vermesine bir anlam veremez. Kızın bu davranışına çok içerlenir. Olayı uzaktan takip eden komşu kadın Hayriye teyze Şehmus'un üzüldüğünü fark edince "Oğlum Şehmus, sen deli misin? Sende hiç akıl fikir yok mu? Sana bu tahtacı obasından kız verirler mi?" deyince Şehmus bir süre düşündükten sonra aklı başına gelir. Tahtacı obasında kıza mahalle baskısı uygulandığı için böyle cevapla karşılaştığını anlar. Kendi kendine dalıp bir süre düşündükten sonra "Sen bu kuru sevdadan vazgeç Şehmus" diyerek bu sevdadan vazgeçer. 1970 yılında Almanya'nın Türkiye'den işçi talebi olunca Şehmus'la müracaat eder ve Almanya'ya gider. 4-5 yıl çalıştıktan sonra tekrar günlük başına döner. Almanya'da çalışırken Almancasını da geliştirdiği için Fethiye garajında otobüs işletmelerine ve otobüsten inerek Fethiye'ye gelen turistlere tercümanlık yapmaya başlar. Şehmus maalesef bir süre sonra alkole yenik düşer ve hayatını kaybeder. Süslü Cemile. Cemile'ye gelince Cemile aydın bir cumhuriyet kadınıydı. Kocasının emekli maaşı olduğu için çalışmaz, süslü püslü gezerdi. Komşuları Cemile'nin tütün tarlalarında çalışmadığını bildiği için her zaman bakımlı ve temiz giyinip kuşanıp gezdiğinden onu kıskanırlar, Cemile'ye mahalle baskısı uygularlar. Cemile'nin arkasından koskoca kadın kendi boyunca çocukları, evde gelini ve gelinlik kızı da var ama sanki onlarla yarışıyor gibi laflar ederlerdi. Cemile'ye Süslü Cemile lakabını takmalarının sebebi de budur. Günlükbaşı Hoça Mahallesi ve civarında da kadınlar arasında bugün bile hala "Kız ne o gene, sen böyle süslü Cemile gibi nereye süsleniyorsun?" diye halk diline artık yerleşmiştir. Kılınç çekmek. Kılınç çekerek savaş mavaş yapıldığı yoktur. Bir deste iskambil kağıdını iyice kardıktan sonra tek kağıdı destenin bir yerinden ayırdığın zaman bu olaya kılınç çekmek denir. Kılınç çekmek genellikle iki kişi ve kalabalıkta oynanır. Kılınç çekmek birçok ailenin yuvasını yıkmış, ocağını söndürmüş bir kumar oyunudur. Bir deste iskambil kağıdı iyice karıldıktan sonra kağıdı karan karıştırdığı iskambil demedini ortaya koyar, karşıdaki oyuncu iskambil demedini ortadan bölerek kağıda alt üst yapar, kağıdı karana kumarcı elindeki tek iskambil kağıdı ile destenin bir yerinden keser, bu yapılan harekete kılınç çekmek denir. Karşıdaki oyuncu ver papazı, ver kızı, o an kendisi için hangi rakam şans getireceğini düşünürse o iskambil kağıdını ister, kağıdı karan elindeki desteden bir karşısındakine, bir kendi önüne kağıt atmaya başlar. İstenen kağıt kime denk gelirse kılınç oyununu o kazanmış olur, ortadaki para onun olur. Kürt Fethi. Kürt Fethi ile İsmet iki kardeşti. 1957 depremde evleri yakılanlara ve biriket döken biriketçilere kamyoncular ile koca çalıştan kum çekerlerdi. kamyona kum dolduran, kamyon kullanmasını bilen herhangi birisine verir, kamyon kum çekerken Kürt Fethi de kahvede kumar oynardı. 1957 yılında Şoförler Derneği Başkanı Arnavut Zabit Zorlu'ydu, Fethi de yönetim kurulu üyesiydi. Zabit Zorlu vefat edince yerine dernek başkanı Fethi seçilmişti. Fethi'nin kum çeken kamyonu kullanan kişinin ehliyeti olmasa da Fethi'nin Şoförler Derneği Yönetim Kurulu üyesi, sonra da başkanı olduğu için Fethi ile İsmet'e kimse ses çıkaramazdı. Artist Hüseyin Demir. Hüseyin genç yakışıklı olduğu için artist olmayı kafasına koymuş, İstanbul Beyoğlu'nda Yeşilçam Sokağı'na giderek çevrilen bir iki filmde figüran olarak yer almış, çevrilen filmlerde 3-5 dakikalığına farklı sahnede de göründüğü için günlük başı Hoça Mahalleliler Hüseyin'e Artist Hüseyin lakabı takmışlar. Fotoğraf Hüseyin Demir, tahmini yılı 1968. Hüseyin'i Günlükbaşı Hoça Mahallesi'nde sabah erkenden kalktığını hiç gören olmamıştır. Hüseyin, öğleyin kalktı mı, ütülü pantolonu, gömleğini giydiği gibi doğru ayakkabı boyacısı Balaban'ın yanına gider, her iki günde bir mutlaka ayakkabılarını boyatırdı. Hüseyin'i ayakkabısı boyalı, pantolonu, gömleği ütülü, saçlarını briyantinlemeden dışarı çıkmazdı. Hüseyin, kendini sanki sinemaların en aranan artistlerinden birisi zannederdi. Hüseyin'in işi gücü kumar oynamaktı. Hüseyin 1973 yılında açılan Dalaman Seka Kağıt Fabrikası'na girdi, oradan emekli olmuştu. Berber Ramazan Teke. Ramazan Teke aslen Pırnaz Yaylası'ndandır. Çocukluk yıllarında Fethiye'de Berber Fethi'nin çırağıydı. Fethiye'nin en aranan, sevilen berberi desem herhalde yalan olmaz. Ramazan'da berberlik mesleğinin bütün özellikleri ve esnaflığı mevcuttu. Tıraş sonrası sıcak havlu ile rahatlatır, masajını çeker, esprili, hoş sohbet birisiydi. Ramazan'a Fethiye'den tıraş olmak için gelecek müşterileri önceden randevu alarak sıraya girerdi. Fethiye'den Günlükbaşı Akarca Mahallesi'ne gelebilmek için 5-6 kilometre yolu göze alarak gelen müşterileri de vardı. Ramazan'ın bazı özel müşterilerinden Kürt Fethi Doğan, Şoför Sarı Bülent, Arnavut Osman'ın oğlu Halit Neşeli gibi o yıllarda özel arabası olanlar ve motor bisikletçi Arap Yalçın gibi müşterilerin günü saati belirlidir. Ramazan'ın bir başka özelliği de fırlamanın tekiydi. Müşterilerine her türlü şaklabanlığı yapar, müşteri de kesinlikle kırılmaz, müşterisini mutlu bir şekilde uğurlardı. Ramazan askerlik dönüşü Akarca Mahallesi'nde dört yolda asırlık kavak ağacının dibine, Kırdök Veli'nin kahvesinin bitişiğinde boş bulunan dükkana berber dükkanı açmıştı. Ramazan'ın askerliği bitmiş, berber dükkanını açmış, sıra evlenmeye gelmişti. Ramazan, Arap Niyazi'nin kız kardeşiyle gizli gizli görüşürlerken bir gün Arap Niyazi Ramazan'ı kıskıvrak yakalayıp Ramazan'a güzel bir dayak atmış. Ramazan'la kız birbirlerini sevdiği için gizli gizli görüşmelere devam ederler. Bir gün Niyazi Ramazan'ı yine kıstırır, bu defa Ramazan hazırlıklıdır. Niyazi kendisine yumruk atmadan cebinde getirdiği berber usturasını çıkardığı gibi Niyazi'nin sağ tarafında kulağı ile çenesi arasına ustura ile derin bir yara açar. Bu olayda Ramazan hem Niyazi'nin karizmasını çizer hem de suratında hayatı boyunca taşıyacağı bir iz bırakmıştı. Ramazan ise yaralamaktan ötürü ceza aldı ama cezaevinden çıkar çıkmaz evlendi. 1970 yılında Almanya'nın Türkiye'den işçi talebi üzerine o da Almanya'ya gitti. Ramazan'ın çocukları şu an hala Almanya'da yaşamaktadır. Ramazan, tam Fethiye'ye dönüp evini barkını alıp yaşadığı, doğup büyüdüğü topraklarda yaşamaya başladığı sırada kalp krizi geçirip hayata veda etti. Arap Niyazi. Niyazi 1960-70'li yıllarda Akarca Mahallesi'nin kabadayısı, en bıçkın, en belalı delikanlısıydı. O da Gocagavak ağacının dibinde Kırdök Veli'nin kahvesi akşam üzeri kapanınca gavak ağacının dibindeki bir masaya oturur kafayı çekerdi. Kafayı buldu mu belinde bulundurduğu bıçağını çektiği gibi yoldan gelip geçenlere meydan okur, gelen geçene korku verirdi. Arap Niyazi'yi sarhoş görenler hemen yolunu değiştirirdi. Niyazi'nin bazılarından para aldığı da olurdu. Bekçi Mehmet. Günlük başında kolay kolay kan davası, adam öldürmek gibi hadiseler ancak 100 yılda bir meydana gelir. Hoça mahallesinde incir çekirdeğini doldurmayan olayın ilki 1968 yılında belediye başkanı iken Mehmet Selim Günday'ın Ali Uçkun tarafından işlenen öldürme olayıydı. İkincisi de Kaşlı Bekçi Mehmet Saylık, özünde çok iyi, Hoça'da herkes tarafından sevilen birisiydi. Fakat Bekçi Mehmet çok da kıskanç olması sebebiyle kıskançlık krizine girmiş, cinnet geçirmiş ve ne yaptığını bilmez vaziyette kayınpederi Kızıl Ali Küp'ün evinde önce Şükrü Mert ile kızını öldürmüş, sonra da Mehmet Saylık'ın karısını öldürmüştü. Günlükbaşı Hoça mahallesinde buna benzer bir daha başka bir olay olmamıştır. Bekçi Mehmet Saylık'ın işlediği suç ve cezaevi hayatı onu daha da çekilmez hale sokmuş. Önce Fethiye'de yeni yapılan huzur evine konulmuş. Mehmet burada da rahat durmaz ve huzur evinde kalanların da huzurunu bozduğu için Mersin tarafında bir huzur evine konulmuş. Orada ölmüş. Kimsesizler mezarlığına konmuştur. Günlük başına Kaş'tan Dumandağı bölgesinden gelerek Hoça mahallesine yerleşenlere Kaşlılar diye hitap ederler. Kaşlılardan, Saylıklardan Bekçi Mehmet. Kaynak Ahmet Selki, İlhan Kurt. 23. ayrımın sonu.